Merhaba kıymetli dinleyenler. Erkam TV'de Kültürden İrfana programında birlikteyiz inşallah. Numan Nurullah Aras kardeşimizin yokluğunda Abdurrahman Topbaş Bey'e bugün ben eşlik edeceğim. Bugünkü özel bir konumuz var. Kudüs ve Filistin olağanüstü bir süreçten geçiyor. Filistin meselesini, Filistin davasını, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve bu bağlamda gündeme gelen soruları konuşacağız inşallah. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş
Evet,
bulduk.
malum çok ciddi
Hayırlı
bir
olsun. Evet.
süreçten geçiyor Filistin. Cumartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik bir sürecin sonunda Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa tufanı operasyonu oldu. Yani şok edici bir sonucu olan bir operasyondu. Bu tüm dünyada yankılandı. Açıkçası Filistinleri de şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.
Evet.
İsterseniz genel bir değerlendirmenizle alalım tüm bu yaşananları bilahare dakikalarda. Belki Kudüs'ün arka planına, Filistin'in arka planına ilişkin söyleyecekleriniz olur. Filistin meselesi maalesef yani ümmetin gündeminden düşürülmeye çalışılan, bu anlamda da Siyonist rejimin oldukça başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz bir noktada bulunuyoruz. Mevcut durumla başlayalım, aktüel konuyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle tabii çok sıkıntılı bir süreç. Önümüzde günler daha da sıkıntıya gebe. Bu aşikar. Güzel bir yere değindiniz, hani İsrail'in bu konuyu yavaş yavaş unutturması
Evet.
vesaire. Diğer taraftan da Filistin tarafında da ki siyasetçiler, onların yöneticileri de hakeza yine bu değirmene su taşıyorlar adeta. Yani işe iki tarafından bakmak lazım. İşte bir Ebu Mazen, Mahmut Abbas kabinesine bakın. Teşbihde hata olmaz. Huzurevine gitmesi gereken insanlar orada
Evet.
kabinede ve bir sorunlu bir coğrafya yönetmeye çalışıyorlar.
Siyaseten de İsrail'e angaje olmuş bir yaklaşımları
İsrail
da söz
angaje
konusu.
olmuş bir şey, bir de İsrail'deki sadece o İsrail'deki küçük ya bu işi barışta çözelim diyenlere böyle onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan, ama
Evet.
zaten onlar İsrail politikasının içerisinde etkin bir noktada değiller. Tabii daha biraz da içine girersek Kudüs meselesi, Kudüs davası ve Filistin meselesi birbirine iç içe geçmiş. Birbirinden hem ayrı konular hem beraber konular. Ben hani bir Müslüman olarak Kudüs'ten başlamanın önemli olduğu, hani yakın bir dönemde de
Evet,
oraya
oradaydınız.
ziyaret ettiğim için Kudüs meselesi esasında kavganın Müslüman açısından da ana kilitlendiği nokta. Yani mesela İlk kez birisini götürseniz, ben daha önce gittiğim için bildiğim bir tabloydu. Kudüs'ün sokaklarında gezdirin. Biraz sosyolojiyi biliyor, biraz hayat tecrübesi varsa. Orada gerginliği, güvenlik güçleriyle yerellerin ilişkisinin ne kadar böyle kasılmış, iki taraf da böyle kasıntılı duruyor. Yani ikisi
Evet.
taraf da bir şey
Gardını
yapmak
almış
istiyor esasında
vaziyette.
ama yapamıyorlar. Gardını almış vaziyetteler. Burada zaten hani bir Mescid-i Aksa'nın giriş kapıları meselesi. Ve Yahudilerin içerisinde de, İsrail'in içerisinde de çok farklı gruplar olması. Çok aşırı gerçekten böyle Siyonizmin dibine vurmuş adamlar var. Yani sizi hani Allah'ın birinci sınıf kulu varsa kendileri, ondan sonra işte aşağı 2, 3, 4, 5, 6 varsa diğerleri gibi bir
Sıralamaya.
sınıflandırma. Bunu hissediyorsunuz.
Evet.
Çünkü ben hani kiliseye de çok gittim. Hristiyan Araplarla da oturduk konuştuk falan. Onu net hissediyorsunuz. Tabi bir Hristiyan meselesi var. Esasında o da kaybolmuş. Batı da oraya sahip çıkamıştı. Kısmen Slavlar o şeyi tutmaya çalışıyorlar.
Evet.
Filistin meselesini. Çünkü şimdi biz oradayken de gelen Hristiyan gruplara baktığımda çoğu Slav dilleri konuşuyor. Rusça, Ukraynca, Polonyaca vesaire. Balkan Slav aksanlarını konuşan
Evet.
gruplarla hep karşılaştık. En az Avrupalı gördüm.
Enteresan.
Evet, en az Avrupalı gördüm. Ki yani 5 gün, 4 gün kaldık şeyde, Kudüs'ün her gün hemen hemen sokakları arşınladım. Latin Amerika, bu sefer gibi ülkelerin uzak doğu Hristiyanları, onlar sahip çıkıyorlar. Ama tabii onların da dünyada bir etkinlikleri yok. Hani 67'nin önemli olduğu kanaatindeyim. Yani 67 meselesi,
Evet.
iki devlet konusu. Kudüs'ü de rahatlatacak olan bu.
Şimdi daha önceki bizim dış politika değerlendirmelerimizde sıklıkla vurguladığımız bir şey vardı, gözlemlediğim. Yani bir zamanlar Filistin meselesi Araplarla İsrail arasındaki bir uzlaşmazlığın sonucu olarak değerlendirildi kavramsal olarak. Ama daha sonraki süreçlerde öyle bir noktaya indirgendi ki Filistin meselesi siyasal İslamcıların meselesine indirgendi ne yazık ki. Siyasal İslam'ın da ötekileştirilmesinden de hareketle İsrail birazcık bu anlamda eli rahatladı tabir caizse daha propagandasını güçlü bir şekilde yapmaya başladı. Özellikle o Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme süreçlerinde de bundan faydalandı. Tabii Arap Baharı sürecinde o siyasal İslam'ın da şeytanlaştırılmasından cesaret alarak belki kurulan Netanyahu hükümetinin de aşırı sağcılardan da oluşmasıyla büyük bir güç atfetti kendine. Eli rahatladı İsrail'in ve Netanyahu hükümetini ve bugünkü tabloyu beklemiyordu açıkçası. Daha eli rahatlamış, Hamas'ın da çok fazla bir şey yapamayacağını öngörüyordu. Şeyi sorayım size bu yaklaşımı, yani artık Filistin meselesinin gündemden düşürülmesi, Filistin meselesinin bir siyasal İslamcıların meselesi haline indirgenmesi ve bu noktada belki meselenin İran'ın kucağına bırakılması noktasında neler söylersiniz?
Evet, son birkaç yıllık gidişat oraya gidiyor. Hamas'ın o tarafa doğru kayması. Zaten hani böyle daha 90'lı yıllarda esasında çıkmış ve güçlenmiş bir hareket. Hamas hareketi. Kendi içinde de malum son zamanlarda sizin daha iyi bildiğiniz bir konu ayrışma yaşıyor. Bu ayrışmaların da genellikle zaten bu tip böyle sert yapıların ayrışmasında İçinden daha sert gruplar çıkar.
Doğru, çok doğru.
Ya şimdi mesela
İhvan'dan Selefiler çıktığı
gibi. Mesela şimdi o konser videolar var. İşte Gazze şeridine yakın bir yerde bir İsrail yerleşim bölümüne konser yapıyorlar. Şimdi konser alanına gidip tatatata milleti tarıyor, öldürüyor filan. Şimdi tam bu esasında Batı'nın veya çok. İsrail'deki sert adamların arzu ettiği bir malzeme.
Kesinlikle doğru.
Yani sen adam kendi halinde eğleniyor ve şey yapıyor. Yani sen onu öldürme hakkını nereden buluyorsun? Yani savaş kuralları açısından baktığınızda.
Evet.
Buradan zaten biliyorsunuz Hamas'ta en çok eleştirilen konu canlı bomba
eylemleri,
eylemleri vesaire. Hani hedef gözetmeksizin yapılan şeyler falan. Tabii şöyle de bir şey var. Şimdi Orta Doğu coğrafyasının yaşamayan tahlil yapamıyor.
Doğru.
Okumakla olmuyor veya İki ülkeye gittim, orada kaldım işte. Falan yere gittim, bir sene kaldım. Ben bu coğrafyayı çözdüm.
Özellikle Gazze'de hayat şartlarını görmeyen.
Ya şimdi abi mesela Suriye'ye bakın.
Evet.
Ya 10 yılı geçti. 10 11 mi 12 yıl oldu o şeye gidiyor. Yani bir nesil şu an bombayla doğdu. Şimdi bu nesil şu an delikanlı oldu. Yani 7-8 yaşlarında daha dünyaya aklı ererken bomba, ölüm ve kanla başlayan bir hayat var. Ve işte bu şeyler
evet.
2024 itibariyle 12 yıla girecekler. Siz bu çocuktan, bu kızdan normal bir şey beklemeyin. Lübnan'a gidiyorsunuz, işte Filistin kamplarını gezmişsinizdir. Sabra, Şatilla. Yani oradan normal bir insan çıkmaz.
Evet.
Yani maalesef sistem. Yoksa Lübnan dediğiniz yerin nüfusu ne kadar, ekonomisi ne kadar? İsteseler böyle hop diye ayağa kaldırabilecek meseleler çözülebilecek bir yer. Ama bu sertlik bitmesin meselesi var. Sertlikle cihat kavramı, yani radikallikle cihat kavramı bir araya gelsin.
İslam eşittir terör.
Siyasal İslamcılık üstüne koy abi köpük gibi.
Evet.
İşte buyur sana bir resim, bu resimle altını doldur doldurabildiğin kadar. Bir kere öldürmekle bitecek bir şey, insan topluluğu yok orada.
Evet.
Çünkü yani onu net görüyorsunuz. Bu kadar çocuk, hem garibanlık hem çocuk. Niye diyorsun? Ya diyor, nasıl olsa diyor, biri içeri, biri hapishaneye girecek diyor. Muhtemelen biri de şehit olacak diyor.
Evet.
Şimdi böyle bir bakış açısındaki toplumla da nasıl adil bir barış olmadan orta yol bulunacak? Evet. Çünkü ölmekten korkmuyor.
Azerbaycanlıların bir atasözü var, dillendirilir. Islanmış adam ıslanmaktan korkmaz diye. Yani Filistinler açısından da bakıldığı zaman bütün zorlukları yaşamış bir toplum. Dolayısıyla bundan daha öte ne olabilir düşüncesiyle hareket ediyor. Her gün tabii yani namusları beş paralık ediliyor. Bütün zorlukları yaşıyor. Hayat imkanları ellerinden alınmış bir toplum. Dolayısıyla böyle son derece agresif denebilecek tırnak içerisinde bir reaksiyon verebiliyorlar dolayısıyla.
Abi şimdi bak, baktığınızda mesela bir ev burada, duvar var, diğer ev burada.
Birisi cennet, birisi cehennem
yani
misali. Yani
yüzer metre arayla bir akraba, ailenin bir kısmı orada, bir kısmı orada, birbirlerine gelip gitmeleri çok zor. İsrail tarafına oturuyorsun. Adam diyor ki, yani bir halktan dediğin, ya dünyada herkesin bir devleti var, benim de devletim olsun diyor. O da böyle, o da kendi bakışında bir tutarlı olduğunu söylüyor. Ancak bir orta yol, evet hani biraz siyasetçi gibi bakayım, olan olmuş.
Evet.
Şimdi ne yapacağız?
Kesinlikle.
Şimdi buradan bakıp bir orta yol bulunmadığı sürece gerçekten bu Orta Doğu'daki acıtma ve bu herkese yansıyor.
Batı zaviyetinden bakıldığı zaman sorunun kökenleri görülmek istenmiyor.
İstenmiyor yani. Abi. Evet. Yani demin anlatmak istediğim de o. Yani siz Lübnan'daki kampları, Filistin'de yaşananları, Suriye olaylarını, buradaki aşırı ısınmış suyu görmediğinizde o su birinin üstüne sıçradığında ah yandım diyor. Abi yanarsın tabii. Su ısınıyor yani. Kaynıyor fokur fokur. Evet. Ve sen bu fokur fokur suyun kazanın ya altını söndüreceksin ya üstüne buz koydan bir şey yapacaksın ki böyle bir şey yapsın. Evet. Bir ılımlı hale gelsin. Tabii bütün coğrafyaya, bütün dünyaya da bunun bir etkisi oluyor.
Evet.
Şimdi mesela şu an Hamas nasıl bir mücadele yöntemi belirleyecek bilmiyoruz. Bunu İsrail sınırı içerisinde mi, dünyada genel bir şey mi yayacak, bir mücadele alanına mı yayacak bilmiyoruz. Tekrar bir karmaşa içerisinde. Yine insanlar ölecek. En çok da Gazze'liler ölecek. Çocuklar yine travma. Hamile kadınlar bu anksiyeteyle daha çok doğuracak. Çocuk yetişecek. O doğan çocuk anasının karnından zaten çılgın çocuk derler ya, onun gibi çıkacak. Yani mermiye kafa atan çocuk doğuracaksınız. Tabi buraya romantik bakanlar da var. Yani bizim dindar Müslümanlar cenahından. Bu olaya böyle çok romantik, hamasi bakan şeyler de var. İnsanlar da var. Diğer taraftan belki bu olaylardan bıkmış olmak dolayısıyla özellikle bizde dinle mesafeli bir kesim de ya tamam işte o İsrail'e karşı yenildin kardeşim, otur anlaş bitsin gibi böyle kolaycı bir yaklaşım da var. Peki kim bunu çözecek?
Evet.
Yani geliyor
şimdi
buraya,
söylediniz ya Hamas bundan sonra ne yapacak sorusunu, İsrail cenahındaki analizlere bakıldığı zaman da onlar da soruyor. Hadi Gazze'yi yerle bir ettik. Ondan sonra ne olacak sorusunu onlar da soruyor. Yani bu sabah gördüğüm Haris gazetesinde bir değerlendirmede. Tamam Gazze'yi aldık, Hamas'ı özellikle tabii Hamas'a yönelik bir operasyon olarak takdim ediliyor. Oradaki sivil halkla bir problem yokmuş gibi bir algın üzerine oynuyor ama Hamas gittikten sonra ne olacak sorusunu onlar da soruyor açıkçası. Tabii 2,5 milyon insan, 4,5.
Şimdi ben kısaca dinleyici ve seyircilerimize bir bilgi aktarayım. Sizlerin bildiği bir şey. İsrail ve Filistin denen yerler o kadar birbirinin içine girmiş ki. 1948 Arapları var. Aşağı kadar böyle bir sürü Arap grupları var. Farklı farklı. Kiminin İsrail pasaportu
Arapları,
var, kiminin
İsrail vatandaşı aynı zamanda.
İsrail vatandaşı olmuş. İsrail pasaportu taşıyanlar var. Kudüslüler var. Bunlar İsrail pasaportu taşımıyorlar. Geçici bir kartları
belgeyle.
Var. Bir belge kimlikleri var. Onunla yaşıyorlar. Batı Şeria tarafı ve Gazze tarafı Filistin devletinin pasaportunu, ki bir sürü yerde şey yapılmadığı için, zorlandığı için kimi Ürdün, Gazze'liler de Mısır pasaportları falan kullanıyorlar. Ama Gazze'li çalışmaya nereye gidiyor? İsrail'e gidiyor. Evet. Erez kapısından çıkıyor. Hı hı. O sınır şehirlerindeki fabrikalara, çiftliklere çalışmaya gidiyor. Çünkü orada çalışacak başkası yok. Falaşa Yahudilerini getirdiler, onlar bitti. Evet. Onların hepsi görevleri var. Ama ağır işçilere, ucuz işçiliği yapacak kim var? Kimse yok. Mecbur Filistinler çalıştıracaklar.
Evet.
Filistinlerle hem kan döküyorlar. Yani çok girif bir ilişki var şeyde. Yani hem kavga ediyorlar, hem beraber çalışıyorlar. O kadar ilginç. Şimdi Kudüs'te bir dükkana girdik. Cuma saatine yakındı. Kur'an-ı Kerim çalıyor içeride. Şimdi tabii bizim çocuklar şaşırdılar. Hristiyanlığa ait bütün dini eşyalar var. Yahudiliğe ait bütün dini eşyalar var. İslam'a ait bütün dini eşyalar var. Hepsini hediyelik eşya olarak satıyor. Şimdi bizimkiler böyle bakıyor. Falan. Oğlan dedi ki, are you Muslim dedi. Adam yes, yes dedi falan. Bu ne dedi? Business dedi.
İşaydı,
ticaret. Şimdi gerçekten çok iç içe girmiş bir şey var. Nasıl çözülür? Evet. İnanın yani sosyolojik manada. Siyasi manada, sosyolojik manada. Nasıl çözülür ama bir yerden de bakıyorsunuz bir şey orta yol bulmuşlar. Yani hem mücadele ediyorlar. Hem beraber bir hayat sürüyorlar. İşte Gazze'nin elektriği İsrail'den gidiyor.
Şu anda kesik tabii.
Ve şu anda kesik. Yani böyle gerçekten bakıldığında Coca-Cola fabrikası var. En çok en ilginç işlerden biri orada.
Bu sosyolojik karışıklık İsrail toplumu açısından da enteresandır. Orada da yani bizdeki duruma benzer özellikle fanatik, aşırı dinci diyebileceğimiz dini gruplarla daha laik liberaller arasında, sekülerler arasında bir ayrışma var. Hatta yani kimi değerlendirmelerde bizi İsraillerle, Filistinlilerle mücadelemiz değil, biz kendimiz birbirimizi yiyip bitirerek İsrail ortadan kalkacak yorumları da yapılıyordu. O da enteresan tabii.
Ve bu artarak devam edecek.
Evet.
Çünkü o kadar ayrışıyorlar ki, o kadar bir seküler hayat var ki bazı Yahudilerde.
Evet.
Bir kısmına da bakıyorsun, o kadar şeriat, o kadar Tora'nın peşinde koşan bir
haremlik selamlık otobüs istiyorlar.
Şey var ki ve o harem selamlık otobüs istenen sayısı artıyor.
Artıyor evet.
Çünkü çocuk yapma oranları çok yüksek.
Filistinlerle yarışıyorlar.
Evet, Filistinlerle yarışıyorlar. Öteki abiler ehli keyif.
Evet.
Onlar lay lay lomcu Yahudiler. Onlar nüfus artmıyor. Hı hı. Şimdi bunlar askere de gitmiyorlar. Aşırı dindar Yahudiler. Yani gerçekten bir hani bölgeye huzur gelir mi?
Çok zor.
Çok zor.
Yani şimdi bu tabii yaşanan sorundan sonra İsrailler açısından tersine göç zaten bir zamanlar çok konuşulmuştu. Bu İsrail toplumundaki ayrışmadan dolayı zaten dillendirilen laik liberaller bizim hayat tarzımıza karışılıyor. Evet. Terk edip gideceğiz diyorlardı. Bu süreçten sonra bugün havaalanlarından görüntüler yansıyor. Bütün İsrailler çeşitli noktalara kaçıyorlar. O kaçanların çok önemli bir kısmı da Allahu Alem bu laik liberal ve seküler kesimdir herhalde.
Nereye geliyorlar?
Nereye gidiyorlar?
İstanbul'a, Türkiye'ye, Antalya'ya. Çünkü gerçekten hani buradan da bizim açımızda ilginç bir şey var. Filistin destekleyen çok ciddi bir kitle var Türkiye'de. Hı hı. Ama Yahudiler de yine buraya gelmeyi, buraya kaçmayı, burada bir yaşam alanı oluşturmayı da kendilerinde mümkün görüyorlar. Bu da Türkiye açısından esasında bir avantaj. Yani orada yeni bir hikaye yazılacaksa, ki yazılması lazım.
Evet.
Yani bu hikayenin katiplerinden biri kesinlikle Türkiye olacak. Çünkü içeride sertlik arttıkça, bazen gerçi şöyle bir şey oluyor abi. Sertlik artıyor bir anda. Ya tamam artık bu işin sonu yok, hadi oturalım deniyor. Yani Şahinler barışa en yakınlardır diye bir söz de var. Bir diplomasi sözü. O açıdan tabii bu iş gerçekten ileride nereye evrilecek? Hizbullah neresinde olacak bu işin? Tabii Körfez'in barış planı herhalde bayağı bir rafa kalktı.
Bundan sonraki süreçte özellikle Gazze'de artan sivil kayıpların ortaya çıkartacağı manzara Körfez'deki o rejimleri, İsrail'le normalleşme sürecine giren ülkelerin rejimlerini halklarına anlatmada, bu normalleşmeyi anlatmada zorluk yaşayacak. Tıkanacaktır muhtemelen.
İhtimal ki Hamas da bunun için yani böyle bir şeyde geçmiş
o
olabilir. Yani ya bir bu benim istemediğim bir normalleşmeye gidiyor. Ben burada kabloyu keseyim.
Evet. Yani son nokta olarak Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesi bekleniyordu. Ondan sonra Filistin meselesinin iyice ümmetin gündeminden düşeceği, Arapların gündeminden düşeceği kaygısı. Belki bunda İran'ın da payı var. Ortaya çıkacak jeopolitik sonuçlardan.
Tabii ki.
O da endişelenerek bunu teşvik etmiş olabilir. Evet, yani zorlu bir süreç bekliyor Kudüs'ü ve Filistin'i. Yani tamamen ümiti kesmek mi gerekir, yoksa dediğiniz gibi bu tür eylemlerin, sertlik politikalarının İsrail açısından bakıldığı zaman da ağır bir maliyeti olduğunu görerek daha rasyonel bir politika izler mi İsrail, özellikle Filistinlere yönelik?
Yani biraz daha sertleşecekler.
En azından içerideki fikri, o yükselen biraz, tepkiyi absorbe etmek adına.
Yani bir ay, en az bir ay bu sertlik sürer. Ondan sonra ustasını hep beraber göreceğiz ama ustası kamuoyu açısından Kudüs üzerinden bir barış başlayacaksa veya bir bölgesel barış başlayacaksa bu Kudüs'ten başlamalı.
Evet.
Çünkü yani işte o Doğu Kudüs, Batı Kudüs diye mi başlar, nasıl başlar? Hı-hı. Muhtemelen öyle başlar.
Filistinler, gerçi çok bu Filistin'in Doğu Batı diye bölünmesine dahi tahammülleri yok ama birazcık daha
rasyonel. Şöyle, şu realiteyi de görmek lazım. Adam savaşla buraları aldı. Yani İsrail, Arap devletlerine karşı bu savaşı kazandı. Şimdi biz hamasi ve romantik konuşunca bu konulara girmiyoruz.
Evet.
Ama adam savaşı tankıyla, topuyla ama ajanlarıyla, bilmem orasını ama netice itibariyle adam savaşı kazandı. Senin mukaddes beldelerini de aldı, işgal etti. Ve oraları da kendileştiriyor. Zorla, zorla, zorla, zorla sürekli dönüşümü sağlamaya çalışıyor. Ve de burada bir de Ermeni meselesine bir giriş yapıyorum. Gidenler bilir ama gitmeyen bir çoğunluk olduğu için Kudüs dört parça, eski Kudüs. Bir parçası da Ermeni'nin Quarter dedikleri Ermeni mahallesi. Ve Ermeni, oradaki Hristiyan Ortodoks Ermeniler de büyük çoğunluğu Filistinli Araplar gibi, onlar da İsrail'e karşı mücadele ediyorlar. Bundan kaynaklı da Filistin Arap toplumuyla Ermeniler arasında bir dayanışma var. Bu da çok bilinmediği için bizim özellikle milliyetçi kesimde Azerbaycan Savaşı'nda Ermenileri desteklediler gibi bir şey oluyor. Bir açık destek yok. Ancak özellikle seküler ve Hristiyan Araplar Ermenileri destekledi. Çünkü malum Filistin'de bayağı bir Hristiyan Arap da var. Bir de seküler Araplar var. Yani veya solcu sosyalist, solcu sosyalist Araplar falan var. Onlar da böyle Türkiye'den de biraz çekiniyorlar. Tam ne evet diyor ne hayır diyorlar. Hamhum Sherlock deyip olayı geçtirmeye çalışıyorlar. Ama esas olayın arka planında böyle bir şey var. Tabii bu arada mesela biz de o mahalleden geçerken net görüyorsun. 1915 yazıyor. Oo, neler.
Evet.
Türkiye aleyhine bir sürü yayınlar, bayraklar hepsi var. Böyle bir ilginç bir yer. Bence Kudüs'ten bir barış başlayacaksa abicim, Kudüs'ten başlayacak. Yani yoksa diğer bölgelerden, Gazze vesaire şu gibi yerler üzerinden, yani pazarlığı oradan başlatarak barışa gitmek çok daha zor.
Bu noktada en büyük zorluk belki Netanyahu hükümetinin yapısından da ortaya çıkıyor. Çok ciddi anlamda, fanatik derecede bir Yahudi partiler var. O partilerin tabii tabanı var. Ve bu tabanın siyaset üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. İsrail siyaseti üzerindeki etkisi artıyor. Ve onun tabii bir takım dini motivasyonları var. Özellikle işte Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölünmesinden hareketle ve işte heykel, Süleyman heykelini kurma noktasında son derece kararlı ve bu noktada da çok ciddi bir propaganda yürütüyorlar. Aynı Halil Mescidi'ni zaman ve mekan olarak böldükleri gibi Mescid-i Aksa konusunda da her türlü fırsatı, zemini kollayarak
işte abi onlar da esasında bu noktada mücadele edip ölürlerse kesin cennetin gideceklere inanıyorlar.
Evet, evet, o da enteresan.
Yani öleceğiz. Yani bu dava için öleceğiz ve cennetin gideceğiz. Yani o fanatik Yahudi ekipte de bu fikir var. Ondan dolayı
o fanatik Yahudinin tabii bir düşüncesi, yani tırnak içerisinde Tanrı'yı kıyamete zorlama düşüncesiyle Mesih'in gelmesini sağlamak adına orada bir savaş ortamının, Müslümanlarla savaş ortamının bir an önce gelmesi ve dolayısıyla da peşi sıra Mesih'in gelmesini bekleyen bir inanç olduğu sürece de orada kolay kolay sorunları aşmanın mümkün olmadığını söylemek mümkün. Bir de özellikle bu operasyon sonrası Türkiye'deki tepkilere birazcık değinelim isterseniz. Yani Suriye'deki mültecilere yönelik farklı bir yaklaşım sergileyenler olup bitene, İsrail'de ve Hamas operasyonu sonrası olup biten, ortaya çıkan şeylere daha böyle hamasi bir yaklaşım sergilediler. Daha İsraillilerle gönül bağı kuran bir yaklaşım sergilediler. Bunların da hiç de azımsanmayacak oranda olduğunu gördük.
Şimdi
nasıl değerlendirirsiniz?
Esasında şöyle bir şey var. İsrail, Filistin meselesinde Türkiye'de malum ilk bu işi solcular veya sosyalistler, o militan sosyalistler diyeceğimiz bir sürü isim bu mücadeleyi başlattılar. Hatta Lübnan, o Güney Lübnan işgaline savaşmak için gittiler. Çok ciddi bir kitle gitti yani. Cengiz evet. Çandarlar'dan tabii, tutun tabii. Böyle bir sürü isim var.
Bu Beka Vadisi'nde filan.
Tabii Beka Vadisi'ne gitmeleri vesaire. Ve bunların esasında El Fetih'le de hala devam eden ciddi bir ilişki de var. Yani Türkiye'de Filistin meselesinin İslamcılık tarafı 1990'lar.
Daha sonra başladı.
90'lardan doğru. Sonra başlıyor. Yani Hamas vesaire çıkışı veya diğer İslamcı yapıların güçlenmesi ondan sonra, ama toplumsal olarak baktığınızda bu meseleye çok eskiden gelen bir şey var.
Evet.
Bir muhalefet var, bir mücadele var. Tabii Türkiye'de bir ilginç bir şekilde böyle Arap düşmanlığı pompalanmış durumda. Adam turist olarak geliyor. Hem ona mal satıyor hem hakaret ediyor. İlginç bir kafa oluştu bizde. Nasıl oluştu ya, ben de
onun da ardında sanki birazcık daha ideolojik yaklaşım söz konusu. İslam'la problemli olanlar insanların genelde ortak noktası. Yani Araplara düşman olan, İslam'la da problemli
aynen
olan.
Öyle. Oradan bir şey yazıyorlar. Oradan bir hikaye yazıyorlar. Hatta geçen çok ilginç. Adam Arap'ın birine kızıyor. Arap, Lübnanlı ve Hristiyan. Yani adamı her Arapça konuşanı böyle hacı abi zannediyorlar. Yani bir gerçekten burada bir bizim toplumda bir travma var. Bundan acil kurtulmamız
lazım. Çok kadim bir propaganda yürümüş.
Kesinlikle. Yani
arasına.
Çok yani burada Türkiye'ye baktığımızda hocam bir kere Mersin'den Mardin'e kadar olan coğrafya zaten bizim için çok karışık bir coğrafya.
Evet.
Yani etnik olarak baktığınızda ve bu toplum beraber yaşayan. Esasında ben Adana'da askerlik yaptım. Adana'da Orta Doğu toplumudur böyle. Sosyetesi de çoktur ama. Şimdi bunu neye göre diyorsun diyeceksin. Saddam biliyorsun Scud füzesi atıyordu. Beytullah bizim yaşımız kurtarıyor.
Evet, kurtarıyor diyeceğim.
Şimdi Adana İncilik üstüne Scud füzesi atacak diye şey yapınca Adanalıların bir kısmı damlara çıkıp bu füze nasıl geliyor diye seyretmeye çıktılar. Yani şimdi gerçekten adamın ölümle bir problemi olmayan bir coğrafyanın biz de bir parçasıyız.
Evet.
Bir kere bunu göreceğiz. İkincisi gerçekten bir rasyonelite ortadan kaybolmuş bir tepkiyle bir şey var. Bir yaklaşım var. Evet, kadim geleneğimize baktığımızda Müslüman Türkler Yahudileri kollamış, muhafaza etmiş. Özellikle Hristiyan baskısına karşı. Bayağı bir sahip çıkmış. İşte İspanya hikayesinden tutun Orta Asya'daki Semerkant, Buhara Yahudilerine kadar hep bir yerde bir muhafaza altında olmuş ve devletleri için çalışmaları sağlanmış bir yerde. Ama şu an gelinen nokta tabii Siyonizm meselesi, tabii bu işi allak bullak ediyor. Ve bu sertlik yanlısı, çok aşırı sertlik yanlısı, acımasızca. Yani Hitler'in acısını Filistin'den çıkarmak gibi bir travma oluştuğunu görüyorum Yahudilerde.
Evet.
Yani orada müthiş mağduriyet var. Diğer tarafa geliyorsunuz, müthiş bir zalimlik var.
Evet.
Çok ilginç bir şey ama yani bizim toplumda bunları görmesi lazım, okumak lazım. Biraz artık okumaya da gerek kalmadı yani. YouTube'a girin.
Evet.
Bütün bilgiler var. Bir zahmet de millet bunları okuyup şey yapması lazım, anlaması lazım. Çünkü eğer bir Türkiye hidrokarbon ihtiyacını karşılayacağı coğrafya Orta Doğu'ysa, Körfez ülkeleri ise, Arap dünyası şu an veya İran. Yani ekonomik olarak baktığınızda da zaten bu ülkelerle biz çok iç içe yaşayacağız. Evet, ülkelerin iç işlerine müdahale edip etmeme konuları çok tartışılır vesaire ama mesele politik tarafında değil, ben toplumsal tarafındayım.
Evet.
Yardım edersiniz etmezsiniz ayrı bir şey ama mağdur toplumu anlama ve en azından ona saygı gösterme.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir kilisenin açılışında dillendirdiği bir şey vardı. Yani Türkiye mazlumun kimliklerine bakmadan sürekli mazlumun yanında saf tuttuğunu söyledi. Olması gereken de o. Evet, yani zor bir coğrafya, coğrafya kaderdir deniyor.
Aynen öyle.
Önümüzdeki süreçte de bu zorlukları yaşayacağız madem bu coğrafyada bulunuyoruz. Ama gerçekten bölgemiz özellikle zaten dünyadaki pek çok sorunun da kaynağı Filistin, İsrail meselesinden kaynaklanıyor. Onu Cumhurbaşkanı da Erdoğan dillendirdi. Oradaki sorun çözülürse önemli oranda da dünyaya barış gelmesi konusunda ümit var olacağız. Evet, önümüzdeki günlerde de Filistin meselesini konuşacağız. Vaktimizin sonuna geldik.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben bir soruyla kapatayım.
Buyurun.
Bir soruyla kapatayım. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 750 bin ile 800 bin arasında Mehmetçiğimiz şehit oluyor.
Evet.
Tahmini rakam bu. Bunlar içerisinde kaç bin Arap var?
Hı hı.
Tarihçiler, meraklılar bir lütfen oturup bunu araştırsınlar.
Evet.
Şimdi hep Arap isyanı, Arap ihaneti diye hı hı. şey yapıyorlar. Ama o dönemde zaten coğrafya çok karışık. Zaten Mısır'ı hı. İngilizler çökmüşler. Diğer yerlere duyunu umumiyen dolayısıyla girip çıkıyorlar.
Yani onları dillendirenler, Araplar bizi arkada vurdu diyen dillendirenler, Fransız'ın, İngiliz'in ülkemizi işgal ettiğini söylemiyorlar.
Ya işte abicim şöyle zaten mesele şu, Arap sevicisiniz diyorlar.
Hı hı.
Ya abi sen İngiliz Fransız sevicisisin.
Evet.
Sen niye konuşmuyorsun? Yani çok ilginç bir şey var. Yani evet yanlış, Arap yanlış yaptıysa kardeş şurada yanlış yaptı. Hı. Evet gerçekten Bedeviler İngiliz ordusuyla birlikte Osmanlı'ya karşı savaştılar.
Yani belki orada da Arap...
Yani ama bunun yanında da abi o kadar çok Osmanlı ordusunda savaşan Arap var ki. Yani siz şimdi 700 bin, 800 bin askerimiz hepsi Türk mü?
Hı-hı.
Zaten Türk ne kadar ki etnik olarak baktığınızda?
Hı-hı.
Yani mümkün değil. Yani en az %20'si, yani en az 150 bin, 100 bin Arap öldü. Bizim sancağımız altında.
Evet.
Şimdi olaya böyle baktığınızda başka bir şey. Ermeni tehcirinde bile bir sürü bölge tehcirden şey tutuldu.
Hı-hı.
Muaf tutuldu. Niye? Çünkü orada Ermeniler, devlet yanlısı Ermeniler.
Hı-hı.
Yani
evet.
Olaya bu şekilde baktığınızda daha mantıklı ve rasyonel olan ama diğer türlü baktığınızda Irak cephesi abi Irak ordusunun ne kadarı Türk? Yani askerin etnik köken baktığınızda ne kadar Türk? Çok azı Türk. Çoğu Kürt ve Arap.
Hı hı.
Yani Kutul Emare dahil bir sürü şey.
Evet.
Ve Mağan'da meşhur bir şey vardır. İngilizler ele geçirdikten sonra Osmanlı ile birlikte savaşan ciddi bir Arap'ı topluyorlar. Bildiğiniz böyle mitralyözle katlediyorlar. Şerif Hüseyin'in yanında da Arap var. Fahrettin Paşa'nın yanında da Arap askerler var.
Evet.
Yani bu çerçevede bakmak lazım. Kimseye sevicilik de yapmayalım. Ama
evet.
hakikati ortaya koyalım.
Hakikaten.
Yanlış yapan yanlış yap diyelim. Doğru yapan doğru yap diyelim. Zaten dinimizde böyle bir hani kızım Fatıma hırsızlık yapsa onu da elini keserim diyen bir peygamberin ümmeti takipçisiysek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Bir Kültürden İrfana programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz yeni bir Kültürden İrfana programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.